Ayrım 46, sayfa 385. Atatürk, Kerimanhalis'in Avrupa'nın göbeğinde dünya güzeli seçilmesini özellikle bir yönden çok değerli bulmuştur. O yön, Türk ırkının güzelliğinin dünya hakemlerince tescillenmesidir. Çünkü Avrupa bilim çevrelerinde 19. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanan ırkçı antropolojik görüşe göre Nazi antropolojisi, Türkler evrimini tamamlamamış, ilkel, geri bir ırktır. İşte Atatürk bu uyduruk ırkçı teze karşı dünyaca ünlü antropologlardan Pittard'ın ırkların üstünlüğünü değil eşitliğini savunan brachycephal ırk kuramıyla başkaldırmıştır. Bu çerçevede Pittard'ın gözetiminde o zamana kadarki dünyanın en büyük antropoloji anketini yaptırmış, bu ankete yaptırdığı ölçümler sonunda Türk ırkının ırkçı batılıların iddia ettiği gibi sarı, geri bir ırk olmadığını kanıtlatmıştır. İşte Atatürk'ün Türk ırkının ilkel, geri bir ırk olmadığını kanıtlatmak için bilimsel çalışmalar yaptırdığı 1930'lu yılların başında bir Türk kızının Avrupa'da dünya güzeli seçilmesi Atatürk'ün elini güçlendirmiştir. Bu nedenle Atatürk, Kerimanhalis'i tebrik telgrafında tam 4 yerde Türk ırkı ifadesini kullanmıştır. Atatürk'ün deyişiyle bu güzel Türk kızımız ırkının kendi mevcudiyetinde tabii olarak tecelli ettirdiği güzelliğini dünyaya, dünya hakemlerinin tasdikiyle tanıttırmıştır. Kerimanhalis olayında Atatürk'ü asıl memnun eden nokta burasıdır. Kerimanhalis'i Türk kadınının güzelliğini dünyaya tanıttığı için kutlayan Atatürk, bundan sonra adının kraliçe anlamına gelen Ece olmasını istemiştir. 1934'te soyadı kanunu çıktıktan sonra Kerimanhalis'in adı artık Kerimanhalis Ece'dir. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kara Kuvvet, Atatürk Cumhuriyeti'nin 1930-1933 yılları arasında 4 yıl Cumhuriyet Gazetesi'nin organizasyonuyla düzenlettiği güzellik yarışmalarını dinsizlik ve imansızlık olarak adlandırıp Kerimanhalis'in dünya güzeli seçilmesinin ardında hep bir şey aramıştır. Atatürk düşmanı Yobaz takımına göre Kerimanhalis'in dünya güzeli seçilmesinin nedeni güzelliği değil çıplaklığıdır. Güya bir Müslüman Türk kızının güzellik yarışması nedeniyle Avrupa'nın ortasında mayo ile görülmesini Hristiyanlığın zaferi olarak gören jüri başkanı Kerimanhalis'i hak etmediği halde dünya güzeli ilan etmiştir. Yobaz takımının bu gülünç iddiasının kaynağı ise yarışmayı bizzat gören Halit Turhan'ın hatıralarındaki şu satırlardır. Yarışma gününde jürinin önünde kızlar birer birer geçip giyimleriyle, bakışlarıyla, tebessümleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri salona geçip puan değerlendirmesi yapmak istedi. Başkan kürsüye geçerek, "Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa bitirmiştir. Bir zamanlar sokağa bile pencere arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Mayo ile aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz." demişti. Ben Halit Turhan'ın söz konusu hatıralarına ulaşamadım. Bırakın hatıralarını, Halit Turhan hakkında doğru dürüst bilgiye ulaşmak da çok zor. Öğretmenlik ve Ankara'da kütüphane müdürlüğü yaptığına ilişkin kırık dökük bazı bilgiler dışında hakkında hiçbir şey yok. Yukarıdaki satırlar gerçekten Halit Turhan'a mı aittir yoksa birileri onun adını uydurmuş mudur bilmiyorum. Hiçbir yorum yapmadan şimdi de Kerimanhalis'i dinleyelim. Önce kadınlardan meydana gelen bir jüri önüne çıktık. Burada inceden inceye kontrolden geçtik. Sonra bir tiyatro salonunda esas yarışmaya girdik. 28 ülkenin güzeli teker teker boy göstererek gelip geçti. Ve sonunda iki güzel kaldık. Ben ve Almanya güzeli. Son gün yalnız Alman güzelini ve beni tekrar görmek istediler. Üzerime kırmızı renkli bir tuvalet giymiş, yakasına da beyaz kurdele takmıştım. Memleketimizi bayrağımızın renkleriyle tanıtmaya çalışıyordum. Son an gelip çattı. Jüri başkanı ayağa kalktı, elindeki kırmızı mühürlü zarfı büyük bir itinayla açtı. Tiyatroda büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Heyecandan düşüp bayılabilirdim. Neyse, zarf açıldı, bütün tiyatro salonu "Yaşasın Miss Turkey" sesleriyle inledi. Görüldüğü gibi Halit Turhan'ın anlattıklarını Keriman Halis yalanlamıştır. Halit Turhan, jüri başkanının jüriye puanlama yaptırmadan Hristiyanlığın zaferi için Keriman Halis'i doğrudan kraliçe seçtiğini iddia ederken, Keriman Halis, jürinin yaptığı değerlendirme sonunda kendisiyle Alman güzelin finale kaldığını, jürinin bu iki güzel arasında bir değerlendirme daha yaptığını, puanlama sonucunun bir zarf içinde jüri başkanına verildiğini ve jüri başkanının zarfı açarak kendisini kraliçe ilan ettiğini anlatmıştır. Düşünerek gidelim. Birincisi, hiçbir aklı başında Avrupalı bir Müslüman Türk kızının güzellik yarışmasında birinci seçilmesini Hristiyanlığın zaferi olarak kabul edecek kadar ahmaklaşmış olamaz. Çünkü aklı başında bütün Avrupalılar Hristiyan Batı'nın Müslümanlık karşısındaki gerçek zaferinin Müslüman kadının açılması değil, kapanması olduğunu çok iyi bilmektedir. Kapanmak derken her türlü kapanmayı kastediyorum. Evine kapanmak, içine kapanmak, bu dünyaya, hayata, topluma kapanmak, eğitime, çalışmaya, sanata, kültüre, spora kapanmak, kısacası uygarlığa kapanmak. Hristiyan Batı kendi çıkarı açısından hiçbir zaman Müslüman Türk kadınının erkeğiyle eşit, eğitimli, çalışan, üreten ve giyinişiyle, görünüşüyle her bakımdan çağdaş olmasını istememiştir. Bu nedenle dünden bugüne Batı sömürgesi altındaki yerlerde Müslüman kadın çağdaşlaşmamış, tam tersine bağnazlaşmıştır. Bakın Orta Doğu'ya, bakın Afganistan'a. Bugün bile oryantalist kafalı Batılılar Türkiye'ye geldiklerinde ısrarla çarşaflı, peçeli ve sokak diplerinde saklanan Türk kadınları aramaktadırlar. İkincisi, Avrupa'da güzellik yarışmalarına katılan ilk Müslüman Türk kızı Keriman Halis değildir. Daha önce de, daha sonra da Avrupa'da, hatta dünya güzellik yarışmalarına katılan Müslüman Türk kızları vardır. Ancak hiçbir jüri başkanı bu Müslüman Türk kızlarından herhangi birini Hristiyanlığın zaferi niyetine dünya güzeli seçtirmemiştir. Hatta 1950'de Türkiye'yi İtalya'daki Avrupa güzellik yarışmasına temsil edip 5. olan Güler Arıman, Fransız jüri üyesinin "Türk kızı bu kadar güzel olamaz" tepkisiyle karşılaşmıştır. Olayın ayrıntılarını Arıman'dan dinleyelim. En büyük tepkiyi Fransız jüri üyesi gösterdi. Türkiye'yi yarışmada istemiyordu. Hatta Metin Toker'le münakaşa etmişler. Geldi ve bizim bayrağımızı yüzüme tuttu. "Türk kadınları peçelidir. Bu yarışmada ne işiniz var?" dedi. Bunun üzerine Metin Toker Bey de ben de itiraz ettik. Zaten benim amacım Avrupa güzeli olmaktan ziyade Avrupalılara Türk genç kızlarını tanıtmaktı. Üçüncüsü, Avrupa'nın göbeğinde bir Müslüman Türk kızının herhangi bir yarışmada birinci olması, bu güzellik yarışması bile olsa, ay yıldızlı Türk bayrağının en yükseğe çıkmasını sağlayacak milli bir olaydır. Hiçbir Türk düşmanı, Hristiyan Avrupalı, Türk bayrağının yükselmesini istemeyeceği için bir Müslüman Türk kızının yarışmada birinci olmasını da istemeyecektir. Nitekim yarışmanın yapıldığı Spa kentindeki otelde katılımcı ülkelerden 27'sinin bayrağı olmasına karşın Türk bayrağı yoktur. Ancak Keriman Halis'in çabalarıyla yarışmada Türk bayrağı dalgalanabilmiştir. Dördüncüsü, Avrupa'daki herhangi bir uluslararası yarışmada bir jüri başkanının son derece ciddiyetsiz ve keyfi bir şekilde, gerekçesi ne olursa olsun, bütün bir jüriyi devre dışı bırakıp tek başına bir kişiyi birinci ilan etmesi olanaksızdır. Böyle bir durum her şeyden önce hukuk dışıdır. Diğer ülkelerin, diğer yarışmacıların bunu kabul etmesi mümkün değildir. Beşincisi, eğer gerçekten de jüri başkanı bir Müslüman Türk kızını Hristiyanlığın zaferi adına birinci seçtiyse, son derece aptalca ve hukuksuz bir iş yapmıştır. Bu hukuksuz aptallığı yüzünden başkanın yargılanması, dahası yarışmanın iptal edilmesi ve Keriman ailesinin tacının elinden alınması gerekirdi. Ancak bunlardan hiçbiri olmamıştır. Altıncısı, Keriman Halis anlattıklarıyla Talat Turhan'ı yalanlamıştır. Ruşen Eşref Ünaydın'ın Keriman Halis'in dünya güzeli seçilmesiyle Atatürk'ün kadın devrimi arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren çok güzel bir yazısı vardır. Onunla bitirelim. Ünaydın, Birinci Dünya Savaşı sonlarında kadın çarşafları eteklerinin aşık kemiğine varacak hizadan kısa olmaması gerekir diye bir bildiri yayımlandığını, bu bildiriye uymayan kadınların merkez kumandanlığına götürülüp cezalandırıldıklarını belirterek, bunlar Mustafa Kemal'in kafasının alacağı sapkınlıklardan değildir demiştir. Ünaydın'ın yazısı şöyle devam ediyor. Ordu 10-12 cephede lüzumlu lüzumsuz kırdırılıyor. Yıldırım ordusunun hatta bütün genelkurmayın yönetimi yabancı müttefik karışmasına açık bırakılıyor. Sarıkamış'tan Süveyş kanalından Bağdat'tan geri çekiliyor. Böyle giderse yakında Irak gibi Filistin'in Suriye'nin de elden çıkması tehlikesi baş gösterecektir. İstanbul'da süpürge çöpünden ekmek yediriliyor, asker kaçakları dağlarda serbest dolaşıyor, bütün bunlara bakılmıyor, bu fecaatleri önleyecek tedbirler alınmıyor da birkaç biçare kadının yok eteği aşık kemiğinden yukarıymış, yok aşağıymış, başkentin koskoca merkez kumandanlığı bununla uğraştırılıyor. Bu medeni yüzyılda bu sapıklık kabul edilebilir mi efendim? Diyen Mustafa Kemal'in 76 numarada bu dert yanmasında değil midir? Yıllar sonra Keriman'ı dünya güzeli çıkaracak değerlerde bir cevheri olan bu milletin sağlam yapılı bir varlık olduğunu önceden sezmiş olmasının sırrı. Atatürk, Muş ve Bitlis günlerine ait olan 22 Kasım 1916 tarihli not defterine Erkan-ı Harp reisiyle kadın kıyafeti ve sosyal hayatın düzenlenmesi konusunda sohbet ettiklerini belirterek yıllar sonra hayata geçireceği kadın devrimiyle ilgili şunları yazmıştır. 1. Tesettürün kaldırılması. 2. Güçlü ve hayatı tanıyan anne yetiştirmek. 3. Kadınlara serbestisini, özgürlüğünü vermek. 4. Kadınlarla ortaklaşa çalışmak, erkeklerin ahlakı, fikirleri, hisleri üzerinde etkilidir. Atatürk 1916 yılında kadınlarımızla ilgili bunları düşünüyordu. Bugünün Atatürk düşmanlarının kadınlarımız hakkında ne düşündüğü sanırım hepimizin malumudur. Keriman Halis Ece, gelişen, uygarlaşan Türkiye'nin uluslararası göstergelerinden sadece biriydi. Keriman Halis'in dünya güzeli seçildiği 1932 yılında Türkiye'de başka güzel şeyler de olmuştu. Peki bütün bunlardan Yobaz'ın aklında ne kaldı? Hiç. Yalan 24. Türkçe ezan ve Arapça felah. Atatürk ezandaki felah sözünü özellikle tercüme ettirmemiştir. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının pes edirtecek yalanlarından biri de budur. Koca koca, kelli felli, abdestli namazlı adamların gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında dile getirdikleri güdük bir komplo teorisine dayanan bu yalan şöyledir. Güya dinsiz Atatürk ezanı tahrif etmek için ve namazın kurtuluşa götürdüğünü halktan saklamak için ezanı tercüme ettirirken özellikle felah yani kurtuluş sözcüğünün tercüme edilmesini istememiştir. Bu tür yalanları ortaya atan Atatürk düşmanlarının kolayca sömürdükleri için olsa gerek, çok sevdiği Atatürk'ün uşağı Cemal Grand'a bu yalana yıllar önce anılarında şöyle cevap vermiştir. Yepyeni bir Türkiye kurulmuştu. Bir yandan savaşın yaraları sarılıyor, bir yandan devrimler birbirini kovalıyordu. Bu arada ezanın da Türkçe okunması üzerinde duruluyordu. Bu devrim de başarılmıştı sonunda. Artık müezzinler minarede Tanrı uludur diye sesleniyorlardı. Ezanın Türkçe okunmasının kararlaştırılışı sırasında din adamlarıyla, hafızlarla çeşitli görüşmeler yapılmış, onların da düşünceleri alınmıştı. Ezandaki bütün Arapça sözcükler atıldığı halde felaha bir karşılık bulunamamıştı. Hadi felahın nasıl değiştirileceği tartışılıyor fakat kimse bunun karşılığını bulamıyordu. Felah kurtuluş anlamına geliyordu. Haydi kurtuluş dense bu deyim çok garip kaçacak, dinin kutsallığıyla da bağdaşmayacaktı. Kurtuluş denince akla hemen İstanbul'da Rumların çoğunlukta bulunduğu eski Tatavla semti geliyordu. Son çare olarak Atatürk'e başvurdular. Bu konuda ileri sürülen düşünceleri teker teker dinleyen Atatürk de felaha bir karşılık bulamamış olacak ki bu da felah kalsın diye bu işi de sonuca bağladı. Atatürk'ün Türkçe ezandaki bu felah çözümü, onun Kazım Karabekir'in Kur'an tercüme edilirken elif, lam, mim ne olacak sorusuna verdiği elif, lam, mim olarak kalacak cevabını hatırlatmaktadır. Sonuçta felah da felah olarak kalmıştır. Felah, istismarcıların temel çelişkileri şunlardır. 1. Ezanı Türkçe'ye tercüme ettirdiği için Atatürk'e kin kusanlar, bu sefer de ezandaki bir sözcüğü Türkçe'ye tercüme ettirmediği için Atatürk'e kin kusutmaktadır. 2. Atatürk ezanı anlaşılsın diye Türkçe'ye tercüme ettirdi diyenlere, ezan Arapçadır, paroladır, anlaşılmasına gerek yoktur diye cevap verenlerin, ezanda bir sözcük Arapça bırakıldı, anlaşılamayacak diye Atatürk'e saldırmaları komiktir. Yüzyıllarca Osmanlı padişahlarına ezan neden Arapça, yoksa ezanı anlamamızı istemiyor musunuz diye sormayanlar, Atatürk'e ezandaki felah sözcüğü neden Arapça, yoksa bu sözcüğü anlamamızı istemiyor musunuz diye sormuşlardır. 3. Felah kurtuluş demektir. Atatürk, namazın insanları kurtuluşa ulaştıracağını insanlar anlamasın diye özellikle bu felah sözcüğünü tercüme ettirmedi diyenler, ezanda felah sözcüğünden daha önemli sözcükler olduğunu unutmaktadır. Atatürk'ün eğer gerçekten böyle bir anlaşılmayı engelleme amacı olsaydı, birincisi ezanı hiç Türkçe tercüme ettirmezdi. İkincisi özellikle ezandaki Tanrı uludur, şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydi namaza ve namaz uykudan hayırlıdır diye tercüme edilen bölümleri tercüme ettirmezdi. Atatürk kötü niyetli olsaydı felahı değil Allahu Ekber'i tercüme ettirmezdi. 4. Arapçanın kendine özgü kuralları vardır. Bu nedenle Kur'an ve ezandaki bazı ifadeler Türkçe'ye tercüme edilemez. Edilirse anlam bozulur diyenlerin tam karşılığı bulunamayan ve anlamı bozulmasın diye Arapça bırakılan bir sözcük nedeniyle Atatürk'e saldırmaları ikiyüzlülüktür. Allah akıl fikir versin. Ayrım sonu. Sayfa 395.